Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta Osmanlı döneminde camilerin şehrin şekillenmesindeki belirleyici etkisinden bahsedeceğiz. Ardından şehrin ruhunu hissetmeye dair bir yazıyı nakledeceğiz. Daha sonra medyada İrlandalı turist Aksaray esnafını dövdü şeklindeki başlıklarla yer alan hadiseyi geleneksel esnaf ahlakı açısından değerlendireceğiz. Bu münasebetle de Ahi Teşkilatı'nı ve Ahi Evran'ı da hatırlayacağız. Programımızda mezar taşlarını yeşile boyayarak bütün sanatını ve estetiğini bozanlara, küçük camilere gökdelen gibi uyumsuz minareler yaparak camilerimizi ucube yapılara dönüştüren mimarlarımıza biraz sitem edeceğiz. Programımızda el sanatlarına ilgi duyan dinleyicilerimiz için Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Günlerinden ve Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Ülkeleri Geleneksel Sanatçılar Buluşması'ndan da bahsedeceğiz. Programımızın sonunda da yine küçük şehir bölümümüz yer alıyor. Ahmet Taha Öztürk bu hafta bize Eyüp oyuncaklarını hatırlatacak. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu ilk kısmında camilerin şehrin şekillenmesindeki belirleyici etkisinden söz edeceğiz. Cami kelimesi Arapça cem kökünden türemiş bir kelimedir. Toplayan, bir araya getiren anlamına gelir. Başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan El Mescidül Cami, yani cemaati toplayan mescit tamlamasının kısaltılmış şeklidir. 10. yüzyıldan itibaren cami kelimesi tek başına kullanılmaya başlanmıştır. Mescit kelimesi ise Arapçada eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak manasına gelen sücud kökünden türemiş, secde edilen yer anlamına gelen bir mekan ismidir. Osmanlılar döneminde padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere Selatin camileri, vezirler ve diğer devlet ricali tarafından yaptırılan orta büyüklükteki camilere banisinin adına izafeten sadece cami, küçük olanlara da mescit denilmiştir. Osmanlı döneminde camiler birer ibadethane ve abidevi mimari eserler olmanın yanı sıra aynı zamanda şehrin oluşmasını sağlayan ve nerede şekilleneceğini belirleyen yapılardı. Şöyle ki, şehrin en büyük camilerini padişahlar, padişahların anneleri, eşleri, sadrazamlar, vezirler, paşalar yaptırırlar. Şehir nüfusu ve ticarethaneler de bu camilerin etrafında toplanır, böylece şehir merkezi teşekkül ederdi. Bu kadar basit değil tabii. Biraz daha ayrıntılı olarak özetleyelim. Padişahların, sultanların yaptırdıkları camilere Selatin camileri denirdi dedik. Selatin kelimesi padişah anlamında kullanılan sultan kelimesinin çoğuludur. Bu sebeple padişahlar tarafından yaptırılan camilere Selatin camileri denir. Bu camiler sadece bir camiden ibaret olmaz, bir külliye şeklinde inşa edilirdi. Günümüzde külliye kelimesinin yerine ne yazık ki Fransızca kompleks kelimesi kullanılıyor. Selatin camilerinin külliyelerinde ilköğretimden yüksek öğretime kadar eğitim ihtiyacını karşılayan medreseler topluluğu, kütüphaneler, medrese öğrencilerine ve dini hizmette bulunanlara yemek verilen imarethaneler, hastalara ücretsiz sağlık hizmeti veren şifahaneler veya darüşşifalar, misafirhaneler, hamamlar, çeşmeler, yaz aylarında halka soğutulmuş su, özel günlerde şerbet ikram edilen sebiller de bulunurdu. Selahattin camileriyle birlikte onların birer parçası olarak inşa edilen ve halkın temel sosyal ihtiyaçlarının tamamını karşılayan bu yapılar bütünü, mahalleyi, semti, şehri şekillendirirdi. Yani şehir yerleşimi bu camilere göre şekillenirdi. Buna bağlı olarak ulaşım güzergahları ve yolları da. Selahattin camileri şehrin en büyük camileriydi ve sadece bu camilerin minareleri birden fazla olabilirdi. İstanbul'da Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Bayezid Camisi, Yavuz Selim Camisi, Şehzadebaşı Camisi, Nuri Osmaniye Camisi bu Selahattin camilerindendir. Bursa, Edirne, Manisa ve Konya'da da Selahattin camileri mevcuttur. Padişahlardan başka, padişahların anneleri de cami yaptırırlar ve bunlar Valide Camisi diye anılırlardı. Üsküdar'daki Atik Valide Camisi ve Külliyesi ile Aksaray'daki Haseki Hürrem Sultan Camisi ve Külliyesi bunun örnekleridir. Sadrazamlar da büyük camiler yaptırırlardı ki Mahmut Paşa Camisi buna bir örnektir. Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camisi ve Külliyesi ise vezirlerin yaptırdıkları camilere bir örnektir. Bunun gibi daha başka mevkilerdeki hayırseverler de kendi imkanlarına ve devletteki konumlarına göre büyük camiler yaptırırlardı. Padişah da olsa, vezir de olsa cami yaptıran devlet görevlileri inşaat masraflarını kendi keselerinden karşılar, kurdukları vakıflar vasıtasıyla bu eserleri halka bağışlarlardı. Bu camilerin ibadete açıldıktan sonraki bakım ve onarımları ile diğer masraflarının karşılanması için de hanlar, çarşılar, dükkanlar yaptırırlardı. Buralardan elde edilen gelirler cami vakfı vasıtasıyla caminin masraflarına harcanır, yani bir döner sermaye sistemi oluşturulurdu. Böylece bu camiler kimsenin sırtına yük olmadan kendi hayatiyetini sürdürür, yüzyıllar boyunca hizmet verirdi. İstanbul'da birçok semt adını bu camilerden almıştır. Camiler şehrin ayrılmaz ve etkili mekanlarıydı. Sosyal hayatından ticari hayatına kadar belirleyici birer merkezdi. Camilerin avlularındaki şadırvanların sükun, temizlik ve ferahlık telkin eden şırıltılarının arasında ezan sesleri gök kubbeye yayılır, ibadet ve kurtuluş çağrısı sokaklara, mahallelere, semtlere, şehirlere yayılırdı. 1071 Malazgirt Zaferi ile başlayarak Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde yüzyıllarca devam eden bu külliye geleneği son 200 yıldır terk edilmiş, sadece cami ya da mescit inşa edilmiştir. Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi, Dolmabahçe'deki Bezme Alem Valide Sultan Camisi ve Aksaray'daki Pertevniyal Valide Sultan Camisi külliye geleneğinden mahrum kalan camilerdendir. Günümüzde devlet adamları bu eski külliye geleneğini ihya etme teşebbüsünde bulunduklarında pek çok mekanizma düğmeye basılmışçasına harekete geçirilmekte ve bu geleneğin canlandırılması çeşitli bahanelerle engellenmek istenmektedir. Külliye ve saray gibi Osmanlı medeniyetinin sembolik terimleri telaffuz edildiğinde bu terimlere karşı güçlü bir aşağılama dalgası başlatılmakta, genç zihinlerde yeniden itibar kazanması zorlaştırılmaktadır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
ekber, Allahu ekber. Şehir ve insan.
Şimdi sıra bir adamın şehrin ruhuyla karşılaşmasını anlattığı bir yazıda. Sefer Göltekin, 2012 yılında Güney Bursa dergisinin 27. sayısında yayımlanmış olan Hikayelerin Hikayesi isimli yazısında içinde yaşadığım şehrin benimle konuştuğuna tanık oldum. İlk kez o akşam şehirde yaşayan biri gibi değil de şehirle yaşayan biri gibi uzandım yatağa diyor. Bakalım bize daha neler anlatıyor. ...2011 yılının yaz aylarıydı. Doğu kapısından şehre girişimin 4. yılıydı. İkindi sularındaydı vakit. Orhan Camii'nin yanındaki eskici dede çınarının altında oturup, bir yandan köylü pazarındaki baharatçılardan taşan nane, kekik, tarçın, kimyon ve reyhan kokularından mürekkep havayı solurken, bir yandan da tuz pazarına doğru denize koşan ırmaklar gibi akan insanlara bakıyor ve bu çağlayışın hiç bitmeyeceği vehmine kapılıyordum. Nereden geldiklerini anlayamadığım bir turist kafilesine Koza Han'ın tarihini anlatmaya çalışıyordu bir rehber yanı başımda. Az ötemde ellerindeki çantaların ağırlığıyla yıkıldı yıkılacak bir adam, bir yandan peşleri sıra gelen çocuklarına acele etmelerini söylüyor, diğer yandan karısına söyleniyordu durmadan. Gömlekleri pantolonlarına sığmayan, yakaları bağırları açık, kravatları boyunlarıyla göğüsleri arasında kondurulmuş, kimi lacivert, kimi kırmızı, kimi mavi üniformalarıyla her hallerinden talebe oldukları anlaşılan tekmil gençlerin kulakları siyah ve beyaz kablolarla ceplerine bağlıydı. 2011 yılının yaz aylarıydı. Hava sıcaktı. Birden beşe kadar bütün talebelerin aynı sınıfı paylaştığı ilk mektep çağlarım, dünyanın en büyük şehirlerinden biri sandığım bir ilçede, girişi var çıkışı yok saydığım, alt katı yemekhane, ikinci ve üçüncü katları dershane, dördüncü katı mütalaa salonları, beşinci katı yurt olan binadaki ortaokul anılarım, aynı köyden dört farklı ailenin biricik oğullarıyla bir bekar evinde kaldığım lise yıllarım bir bir geçti gözlerimin önünden. Okuduğum ilk kitap, işittiğim ilk azar, yazdığım ilk mektup, karıştığım ilk kavga, gizlice içtiğim ilk sigara gelip durdular karşımda. Onların hemen yanında beliren dedeme, nineme, babama, anneme, kardeşlerime, eşime ve en nihayet oğluma ve kızıma bakarken buğulu bir camdan bakar gibiydim aleme. Ne vakit geçmişti onca yıl? Hangi ara dayanmıştım kapısına kırkların? ...2011 yılının yaz aylarıydı. Gündem kaç gündür aynıydı. Radyolar aylardır liste başından inmeyen şarkıyı yayınlarken, televizyonlar yılın skandalına karışan adamı az sonra canlı yayın konuğu yapacaklarının anonslarını geçiyorlardı alt yazılarda. Bazı gazetelerin 3 yıl öncesinin haberini daha dün olmuş gibi manşetine taşımasını kimse yadırgamadı. Sinemalara doluşan insanlar, üçüncü boyut teknolojisinin sunduğu imkanlarla çekilen korku filmine aynı anda çığlık atarken, alışveriş merkezlerinin vitrinleri dünyaca ünlü modacıların belirlediği renklerle bezeniyordu. Doktorlar dünyanın birçok ülkesinde görülen ve sonbahar aylarında ortaya çıkan bir gribal enfeksiyona karşı uyarılarda bulunurken, eczaneler bu hastalığa çare diye üretilen aşıları stokluyordu depolarına. Emlakçılar gayrimenkullerde yapılan vergi indirimini fırsat bilip ucuza arsa kapatmanın telaşını taşırken reklam afişlerine, çay bahçelerinde açılan sohbetleri futboldaki şike iddiaları süslüyordu. Piyangodan büyük ikramiye çıkınca kayıplara karışan adamdan henüz bir haber alınamamış, kişi başına düşen milli gelir hesapları yine tutmamıştı. Halk otobüsleri 5 dakikalık yolu hep 1 saatte alıyor, zabıtalar hala köşeyi dönen seyyar satıcıları arıyordu. ...2011 yılının yaz aylarıydı. İçimin hangi tenhasından taştığını anlayamadığım bir saik, eskici dede çınarına veda etmemi, Maksem Caddesi'ni yürüyerek geçip bir vakitte temen yerinde eğlenmemi salık veriyordu. İçimden gelen sesleri dinlemek adetim değildi. Maksem yokuşunun Pınarbaşı Caddesi'ne ulandığı yoldan değil de, Taşkapı'dan, Nalbantoğlu'ndan, Muslihittin Sokak'tan, İbrahim Paşa Caddesi'nden, Karabaşı Veli'den, Külhan Sokak'tan geçerek temen yerine geldim. Aşağılarda esmeyen rüzgar, ara sokakları geçtikçe sertleşiyor, insana bunaltı veren kesif gürültü, merkezden uzaklaştıkça yerini dinginliğe bırakıyordu. Lakin bu kavi yokuş, göğsümün sıkışmasına, nabzımın hızlanmasına sebep oldu. 2011 yılının yaz aylarıydı. Ortalık alacakaranlıktı. Yokuş aşağı inerken Pınarbaşı'na sapan aklımın başıma gelmesini bekliyordum. Niyetim saat kulesinin altındaki korkuluklara yaslanıp şehri bir kez daha seyrederek eve dönmekti. Telaş henüz terk etmemişti caddeleri, sokakları. Gündoğdu tarafına uzanan bakışlarım ansızın havalanan bir kuş sürüsüne takıldı. Alacakaranlıkta simsiyah noktalar gibi göğü kaplayan kuşlara Çataltepe'ye kadar eşlik ettim. Başımın döndüğünü hissettiğimde aklım başıma gelmiş, lakin kalbim kabına sığmaz olmuştu. ...2011 yılının yaz aylarıydı. Doğu kapısından şehre girişimin 4. yılında... ilk kez bu akşam, önceki hiçbir akşamda, hiçbir sabahta, hiçbir gecede, hiçbir gündüzde görmediklerim göründü gözüme. Antropologlar, arkeologların ak topraklıktan çıkardığı kafa taslarında şehrin ilk sakinlerini araştıra dursun, ben Yedigöller'de Sabah Melikesi Belkıs'ın yanında yürüyen Süleyman'ın serçe parmağından kayan yeşil yakut yüzüğü gördüm. Müverrihler, Hannibal'ın Akdeniz kıyılarından Anadolu içlerine kadar peşinde sürekli sürüklediği ordusunun sayısını tartışa dursun, ben Kartacalı Ahras'ın hançerindeki yara izlerini gördüm. Sosyologlar, Çelebi'nin kayıtlarında geçen günlük hayatla bugünkü yaşamı karşılaştıra dursun, ben Mağripli seyyahın meşin kaplı defterinden taşan şehirlerin Emir Han'ın üst katındaki 38 odayı nasıl doldurduğunu gördüm. Aynacı Mahir'in kalfası Cemal'in Bahanur'unu gördüm sonra. Cemal'inin gayip oluşuna yanıyordu hala. Nakkaş Ali'nin Semerkant dönüşü titreyen ellerini gördüm. Yeşil Cami'nin nakışlarını bitirmenin huzuru, yeşil türbeye nakşedeceklerinin heyecanı vardı içinde. 40 savaşta 40 zafer kazanan, 40.sında kalbini savaş meydanında bırakan bir sultanın muradına erdiğini gördüm. Aktar Nevzat'ın Mührü Süleyman aşkını, Âb-ı Hayatım dediği zevcesine bakışını, üç kuzulardan Safiyüddin, herkesler uyurken kardeşlerine bakışını, berhuzu mecnun eden nazendeyi. 2011 yılının yaz aylarıydı. İçinde yaşadığım şehrin benimle konuştuğuna tanık oldum. İlk kez o akşam nereden gideceğimi bilemedim evime. İlk kez o akşam ne konuşacağımı bulamadım çocuklarımla. İlk kez o akşam şehirde yaşayan biri gibi değil de şehirle yaşayan biri gibi uzandım yatağa. Uyanınca düş gördüğümü sandım, lakin sonraki her akşam içinden geçenleri anlattı şehir. O konuştu, ben dinledim.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir hayatı böylesine dingin, sükunet yüklü bir şekilde seyredebilir. Bu pekala mümkün aslında. Peki neden böyle yürümüyor? Çünkü şehir hayatının huzuru, şehirde yaşayan insanların bir takım değerleri gönüllerinde, zihinlerinde taşıyor olmalarına ve o değerleri hayata geçirmelerine bağlı. İnsan kaybolunca şehirler ve şehir kültürü de kayboluveriyor. Geçen hafta ve önceki hafta televizyon kanallarının haber bültenlerinde ve web sitelerinde sık sık yer alan bir kavga haberine siz de tesadüf etmişsinizdir. Aksaray'da meydana gelen olay özetle şöyleydi. Kuveyt asıllı İrlandalı turist Muhammed Fadıl Dabbusi bir şişe su almak için bir dükkanın önündeki meşrubat dolabının kapağını açıyor. Kapıyı biraz sert açtığı ve şişeler de düzensizce istif edilmiş olduğu için dolaptaki plastik su şişeleri dolabın önüne yere düşüyor. Gürültüyü duyan dükkan sahibi nedense eline bir sopa alarak turistin yanına geliyor. Kısa bir tartışmanın ardından elindeki sopayla turiste vurmaya başlıyor. Gençliğinde boks tecrübesi olduğu belirtilen iri yarı turist de kendisini savunarak dükkan sahibiyle kavgaya giriyor. Derken komşu esnaf da yardıma geliyor ve 10-15 kişi birden turiste saldırıyor. Ancak turist dişli çıkıyor ve iri yarı oluşunun üstünlüklerini de kullanarak kendisine saldıranları yumruklayarak etkisiz hale getiriyor. Bu olayın anlatıldığı haberleri izlediğimde aklıma gelen ilk şey esnaf ahlakının nereden nereye geldiği oldu. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun pek çok şehrinde bulunmuş ve en son Kırşehir'e yerleşmiş olan, çok büyük bir esnaf teşkilatı kuran, kurallar belirleyen ve esnafın mesleki kabiliyetinin yanı sıra ahlakını öne çıkaran Ahi Evran geleneğine ne olmuştu? Oysa Ahi Evran adını taşıyan bir üniversitemiz bile vardı. Her yıl Ahilik Haftası düzenleniyor, Ahi Evran'ın esnaf ahlakı hatırlatılıyordu. Yine çok eski bir esnaf teşkilatı olan Fütüvvet Teşkilatı'nda da hiçbir iz kalmamış olmalıydı. Meşrubat dolabındaki su şişelerini yere düşüren turistin üzerine önce sopayla, sonra sandalyelerle, bıçakla ve daha etrafta ne varsa onunla saldırmak nasıl açıklanabilirdi? Olayın dikkat çeken bir diğer cephesi de şuydu ki, Türk medyası seçtiği haber başlıklarıyla Aksaray esnafının değil İrlandalı turistin yanında yer almıştı. Turiste, yani bir misafire sopayla saldıran bir esnafın asıl yenilgisi de bu olsa gerekti. Kendi ülkesinin medyası esnaftan yana değil turistten yana tavır almıştı. Çünkü esnaf, esnaf olmaktan çıkmıştı. Bu tür asayiş haberlerini çoğu zaman birer magazin haberi gibi değerlendirip üzerinde kafa yormayız. Oysa bu tür hadiseler sosyal yapımızın ne halde olduğunu gösteren önemli ipuçlarıdır. Akıllı bir devlet bu tür hadiseleri yaklaşan ve büyüyen bir sosyal tehdidin ihbarı olarak görür ve tedbir almaya başlar. sadece devlet mi? Kısaca STK diye tabir edilen sivil toplum kuruluşları da. Mesela yüzyıllar öncesinin fütüvvet teşkilatının ve ahilik teşkilatının günümüzdeki modelleri olan esnaf ve sanatkar odaları bu tür hadiseleri neden masaya yatırmazlar? Neden çeşitli cepheleriyle incelemezler? Neden herhangi bir değerlendirmede bulunmazlar? Onları hiç ilgilendirmez mi? İrlandalı turist örneğinden bahsederken maksadımız esnafı büsbütün eşkıya gibi göstermek değil elbette. Ama herhalde esnaflık eden eşkıyalar da yok değildir ve bu eşkıyalarla yüksek ahlak sahibi esnaf ayırt edilmelidir. En önemlisi ise bütün esnafın yüksek ahlak sahibi olmasının yolları aranmalıdır. Esnaf ve sanatkar odaları acaba bu tür konular üzerine yeterince kafa yormakta mıdırlar? Bu tür konularda herhangi bir faaliyette bulunmuşlar mıdır? İş ahlakı, mesleki ahlakı düşük bir esnaf, öncelikle diğer esnaf için bir tehdit değil midir? Sonra ticari hayatımız için bir tehdit, sonra sosyal yapımız için bir tehdit değil midir? Diyebilirsiniz ki, ya sen de amma abarttın, bir kısım esnafımız iş ahlakını kaybetmiş olabilir ama sanki diğer meslek mensupları çok mu iyi durumda? Değil elbette. Ama şimdi konumuz esnaf olduğu ve güncel bir hadise yaşadığımız için üzerinde duruyoruz. Dahası, esnaflığı sosyal hayatımızdaki yeri bakımından çok önemli bulduğumuz için üzerinde duruyoruz. Çarşı pazar geleneğimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz için üzerinde duruyoruz. Söz esnaftan açılmışken bu münasebetle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da pay sahibi olduğu belirtilen esnaf teşkilatlarından, ahilikten ve ahi evrandan bahsedelim. Müracaat kaynağımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi olacak.
Şehir ve insan kısa bir aranın ardından devam edecek. Burası Erkam Radyo.
Çeşit çeşit millet yaratmış, cemeden ayıran sen misin gönül? Komaz darda kullarını yaradan, yaradan bir sebep halk eder gönül. Komaz darda kullarını yaradan, yaradan bir sebep halk eder gönül. Gönül biçare gönül, gönül divane gönül, gönül yanasın gönül, derde kanasın gönül, gönül yanasın gönül, Hakk'a varasın gönül. Haykırıp yorulma boşu boşuna. Çıkmazlar yok eder seni ey gönül. Sükutu bırakıp uyma nefsine. Gönlünün içini hoş tut ey gönül. Sükutu bırakıp uyma nefsine. Gönlünün içini hoş tut ey gönül. Gönül bir çare gönül. Gönül divane gönül. Gönül yanasın gönül. Derde kanasın gönül. Gönül yanasın gönül. Hakka varasın gönül. Şükretmesini öğren ey gönül. Rabbinin verdiği her şey güzeldir. Şükretmesini öğren ey gönül. Gönül bir çare gönül. Gönül divane gönül. Yanasın gönül, derde kanasın gönül. Gönül yanasın gönül, hakka varasın gönül.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Şehir ve insan devam ediyor.
Ahilik. Ahilik 13. yüzyılda Anadolu'da görülmeye başlayan ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin kurulmasında önemli rol oynayan dini içtimai teşkilattır. Arapça kardeşim manasındaki ahi kelimesinden gelen bu adın Türkçedeki cömert anlamında kullanılan akıdan türetildiğini ileri sürenler de vardır. Temelde Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslami anlayışa doğrudan bağlı olan ahiliğin, tasavvufta önemli bir yeri bulunan uhuvveti hatırlatmasından dolayı da kolayca yayılması ve kabul görmesi mümkün olmuştur. Bu teşkilatın Anadolu'da kurulmasında fütüvvet teşkilatının büyük tesiri vardır. İslam'ın ilk asrından itibaren görülmeye başlayan fütüvvet teşekkülleri içinde, 9. yüzyıldan itibaren de esnaf birlikleri ortaya çıkmıştır. Başka bölgelerde mensuplarına civan merd, ayyar, ayyaran, feta, fityan gibi isimler verilen fütüvvet ülküsünün, İslam'ın yayılmasına paralel olarak Suriye, Irak, İran, Türkistan, Semerkant, Endülüs, Kuzey Afrika ve Mısır'da esnaf ve sanatkarlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Türkler İslamiyet'i kabul etmeleri ve Anadolu'ya yerleşmelerinden itibaren fütüvvet ülküsünü benimseyip kendilerine has yiğitlik, cömertlik ve kahramanlık vasıflarıyla süslemişlerdir. Bununla birlikte ahiliğin temel belirleyicisi olan İslami, tasavvufi düşünüş ve yaşayış her devirde ve bölgede geçerliliğini korumuştur. Abbasi halifesi Nasır Lidinillah, siyasi ve sosyal durumu gittikçe bozulan devletin otoritesinin yeniden kurulmasında ve içtimai huzurun sağlanmasında fütüvvet birliklerinin büyük bir güç olacağını düşünmüş ve bu teşekkülleri siyasi otoriteye bağlamada başarı sağlamıştır. Halife Nasır, fütüvvet birliklerini yeniden teşkilatlandırırken fütüvvetnamelerde bu birliklerin ilke ve kaidelerini tanzim etmiş, diğer Müslüman hükümdarlara da elçi ve fermanlar gönderip kendilerini fütüvvet teşkilatına girmeye davet etmiştir. Bu faaliyetin bir parçası olarak ilk defa Anadolu Selçuklu Devleti ile 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında temas kurmuştur. 1204. 1. Gıyasettin Keyhüsrev, hocası Mecduddin İshak'ı yani Sadreddin Konevi'nin babasını Bağdat'a Halife Nasır'a elçi olarak göndermiştir. Mecduddin İshak dönüşünde Sultan 1. Gıyasettin'in isteği üzerine Halife Nasır tarafından gönderilen Muhyiddin İbnül Arabi, Evhadüddin Kirmani ve Şeyh Nasiruddin Mahmud el-Huyi gibi büyük mürşit ve mutasavvıfları Anadolu'ya getirmiştir. Bundan sonra Anadolu'nun her tarafında irşat faaliyetlerine başlayan Evhadüddin Kirmani ve halifeleri için çok sayıda tekke ve zaviye yapılmıştır. Daha sonraları 1. İzzettin Keykavus ve 1. Alaaddin Keykubat adında fütüvvet teşkilatına girmeleriyle Anadolu'da ahiliğin kuruluşu tamamlanmıştır. Özellikle 1. Alaaddin Keykubat zamanında Halife Nasır'ın meşhur mutasavvıf Şehabettin Sühreverdi'yi Anadolu'ya göndermesinin Anadolu'da ahi teşkilatının kurulmasında önemli bir yeri vardır. Anadolu'da ahiliğin kurucusu olarak bilinen ve İran'ın Hoy şehrinde doğan Şeyh Nasiruddin Mahmud, sonraları Ahi Evran ismiyle anılmıştır. Özellikle 1. Alaaddin Keykubat'ın büyük destek ve yardımıyla, bir taraftan İslami, tasavvufi düşünceye ve fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak tekke ve zaviyelerde şeyh-mürit ilişkilerini, diğer taraftan iş yerlerinde usta, kalfa ve çırak münasebetlerini ve buna bağlı olarak iktisadi hayatı düzenleyen ahiliğin Anadolu'da kurulup gelişmesinde Ahi Evran'ın büyük rolü olmuştur. Anadolu'da hızla yayılan bu teşkilatın mensupları şehirlerde olduğu gibi köylerde ve uç bölgelerde de büyük nüfuza sahip olmuşlar, Anadolu'da bilhassa 13. yüzyılda devlet otoritesinin iyice zayıfladığı bir dönemde şehir hayatında yalnızca iktisadi değil siyasi yönden de önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ahiler, bağımsız siyasi bir güç olmamakla birlikte zaman zaman merkezi otoritenin zayıfladığı, anarşi ve kargaşanın ortaya çıktığı dönemlerde siyasi ve askeri güçlerini göstermişler ve önemli fonksiyonlar üstlenmişlerdir. Özellikle Moğol istilası sırasında ahi birlikleri şehirlerin yönetimine mahalli otorite olarak hakim olmuşlardır. Ahiliğe çok hizmet eden 1. Alaaddin Keykubat, oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından öldürülünce, ahilerin 2. Gıyasettin'e karşı direndikleri ve onun Köse Dağı'da Moğollara yenik düşmesinden sonra Tokat ve Sivas'ı ele geçiren Moğollara karşı Kayseri'yi başarıyla savundukları bilinmektedir. Ayrıca Osmanlı döneminde Düzmece Mustafa olayında da Bursa'yı ona karşı savunmuşlardır. Büyük şehirlerde çeşitli gruplar halinde teşkilatlanan ahilerin her birinin müstakil bir zaviyesi vardı. Küçük şehirlerde ise muhtelif meslek grupları tek bir birlik teşkil edebiliyorlardı. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında bu birlikler mesleklere ait problemleri halletmekte ve devletle olan münasebetleri düzenlemekteydiler. Mal ve kalite kontrolü, fiyat tespiti, bu birliklerin asli göreviydi. Bu dönemde teşkilata ilk defa girenlere yiğit veya çırak adı verilir, ahilik daha sonra kazanılırdı. Esnaf birliklerinin başında şeyh, halife veya nakipler, bütün esnafın en üst makamında ise Şeyhül Meşayih bulunuyordu. Ayrıca mesleğin geleceği açısından çırakların yetiştirilmesine de çok büyük önem veriliyordu. Anadolu'da köylere kadar yayılan ahilik pek çok devlet adamını, askeri zümre mensuplarını, kadı ve müderrisleri, tarikat şeyhlerini bünyesinde toplamıştır. Bu durum 14. yüzyıla kadar sürdü. Bundan sonra ise organize esnaf birlikleri şeklini aldı ve iktisadi faaliyet ön plana çıkmaya başladı. Ahilik Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da büyük rol oynadı. Aşık Paşazade, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında faal rol oynayan dört zümre arasında ahileri de zikreder. İlk Osmanlı padişahlarının ve vezirlerinin çoğunun ahi teşkilatına mensup şeyhler olduğu, 1. Murad'ın şet kuşandığı ve teşkilattan fetihlerde askeri bir güç olarak faydalanıldığı bilinmektedir. 14. yüzyıl ortalarında Orhan Gazi döneminde Anadolu'yu gezen ünlü seyyah İbn Battuta, ahi birliklerinin şehir ve köylerde teşkilatlanan zenaat ve ziraat ehli zümreler olduğunu belirtir ve tasavvufi hayatla olan yakınlıklarına temas edip misafir olduğu ahi zaviyelerinin isimlerini verir. Ahiliğe giriş şerbet içmek, şed veya peştemal kuşanmak, şalvar giymekle gerçekleşmekteydi. Ahilik bünyesi içindeki esnaf birlikleri ustalar, kalfalar ve çıraklardan oluşuyordu. Çıraklıktan itibaren birlik içinde yükselmek için mesleki ehliyet ve liyakat şarttı. Çıraklar mesleği çok iyi öğrenmedikçe dükkan açamazlardı. Esnaf ve dükkan sayıları, iş aletleri ve tezgahlar sınırlandırıldığı gibi ihtiyaca göre mal üretimi de esastı. Osmanlı döneminde esnaf birliklerinin idare tarzına çok önem verilmişti. Sanat erbabı içinde en dürüst ve en çok saygıya değer olan, muhtemelen yaşça da önde bulunan bir üstad, teşkilatın reisi olup kendisine ahi deniyordu. Bunların zenaat mensupları üzerinde bir şeyh gibi nüfuzu vardı. Ayrıca esnaf arasındaki inzibatı temin eden ve yiğitbaşı yahut server denilen bir ikinci reis bulunuyordu. Bir şehirde mevcut zenaat şubesi sayısı kadar olan ahilerden birisi diğerlerine reis oluyor ve buna ahi baba adı veriliyordu. Ahi babalar genellikle Kırşehir'deki ahi evran tekkesine bağlı olan şeyhlerle bunların çeşitli illerdeki vekilleriydi. Büyük alim ve mutasavvıf Şeyh Edebali de ahi şeyhlerinden olup Osman Gazi ile sıkı ilişkiler kurmuş ve kızını onunla evlendirmişti. Orhan Gazi ise ahiliğe ait İhtiyarüddin unvanını almıştı. Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan ahiliğin nizamnamelerine fütüvvetname adı verilirdi. Ahiliğin esasları, ahlaki ve ticari kaideleri bu kitaplarda yazılıydı. Teşkilata girecek kimse ilk önce bu kitaplarda belirtilen dini ve ahlaki emirlere uymak zorundaydı. Fütüvvetnamelere göre teşkilat mensuplarında bulunması gereken vasıflar, vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu, ihvana nasihat, onları doğru yola sevk etme, affedici olma ve tövbeydi. Şarap içme, zina, yalan, gıybet, hile gibi davranışlarsa meslekten atılmayı gerektiren sebeplerdi. Özellikle Fatih devrinden itibaren ahilik siyasi bir güç olmaktan çıkarak esnaf birliklerinin idari işlerini düzenleyen bir teşkilat halini aldı. 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar teşkilatın Gedik, Lonca adı aldığını söyleniyorsa da, 1824 tarihli Selanik'le ilgili bir arşiv belgesinde ve Ahi Evran zaviyesinden bahseden bir tahrirde, Ahi Baba, Ahilik, Yiğitbaşı, Üstadlık, Kethüdalık gibi ahiliğe ait terimlerin kullanılması, bu ismin uzun süre devam ettiğini göstermektedir.
Thank you.
kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi de müsaadenizle mütedeyyin, dindar insanlar içinde yer alan fakat kim oldukları pek bilinmeyen, çok vahim işler yapan birilerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bir kısmı fırsatını bulduklarında boyayabildikleri her mezar taşını yeşile ya da altın yaldızla boyamayı, bir kısmı da küçük camilere gökdelen gibi minareler dikmeyi marifet zannedenler. Önce bu Yeşil Kod adlı meçhul şahıslardan bahsedelim. Bu kişiler kimlerdir bilmiyorum. İyi niyetli olduklarından şüphem yok. Fakat bu kişiler, hiç kusura bakmasınlar, birer kültür cinayeti işlediklerini bilmeliler. Bunlar, yakınlarındaki bir mezarlıkta önemli ve değerli buldukları mezar taşlarına güya daha uhrevi bir hava katmak niyetiyle olsa gerek, alıyorlar ellerine bir kutu yeşil boya, bir de fırça, o güzelim tarihi şahideleri, mezar taşlarını, yeşile boyayı veriyorlar. Osmanlı taş ustalarının özene bezene yaptıkları güzelim mezar taşlarını yeşile boyayıp tek kelimeyle berbat ediyorlar. Mezar taşındaki bütün sanatın üzerini kapattıklarının farkında bile değiller. O mezar taşlarını yapan Osmanlı taş ustaları onları yeşile boyamayı bilmiyorlar mıydı da boyamamışlardı? Boyandığında daha güzel olacaklarını düşünselerdi, herhalde onlardan yüzyıllar önce bu işi yaparlardı. Boyamadılar. Çünkü o ustalar, taştan ya da mermerden yaptıkları o mezar taşlarının sade ve mat halleriyle daha hoş duracaklarını biliyorlardı. Büyük bir cehaletle mezar taşlarını boyayanlar, ışığın ve gölgenin o taşlar üzerindeki akislerini ve etkilerini de engellemiş oluyorlar. Üzerlerindeki güzelim hüsni hatlarda okunmaz hale geliyor. Yeniden temizlemeye kalksanız o yağlı boyayı üzerlerinden kazımak da ayrı bir iş. Üstelik temizlenirken taşlar da zarar görebilir. Nereden baksanız zarar ziyan. Mübarekler, Allah aşkına mezar taşlarını yeşile boyayıp berbat etmekten, böyle kültür cinayetleri işlemekten vazgeçin. Siz belki hayır duası almayı umut ediyorsunuz ama beddua almanız işten bile değil. Hem sonra bu boyama işlerine kim karar veriyor? Boyayanların kendi şahsi kararları mı, yoksa bu işi bir makamdan, merciden onay ve izin alarak mı yapıyorlar? Onay ve izin alıyorlar da kimden alıyorlar? Yoksa cami imamlarından veya ilçe müftülerinden mi? Eğer öyleyse vaziyet çok daha vahim bir hal almış demektir. Bir de mezar taşlarını ya da bir takım tarihi eserlerin kitabelerini yaldızla boyayanlar var. Eğer eserin aslında altın yaldız boya kullanılmışsa tamam, onarmak için boyanabilir. Ama bunu da tarihi eserler hakkında bilgi sahibi olanlar tarafından yapılması gerekir. Eserin aslında boya kullanılmadığı halde olur olmaz yerleri altın yaldız boya ile boyayanlar, böylece o tarihi eserleri kendi dünyasındaki sadelikten uzaklaştırıp plastik birer tabelaya dönüştürdüklerinin farkında bile değiller. Aynı şeyi boyanan mezar taşları için de söyleyebiliriz. İnsaf edin yahu, iyi niyetlisiniz anladık da, tarihi eserleri öyle kendi kafanıza göre boyayıp mahvetmeye ne hakkınız var? Ben konuyu birer mektupla hem İstanbul Müftülüğü'ne hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'na iletecek bu konudaki rahatsızlığımı ve endişemi dile getireceğim. Bunun bir denetimi ve cezası olmalı, değil mi? Bütün bir millete ait olan bu eserler, bir avuç sorumsuzun eline ve insafına terk edilebilir mi? Ayıptır, günahtır yahu. Bir yandan Osmanlı medeniyetini ihya etmekten dem vurup, bir yandan da Osmanlı medeniyetinin içine tükürmenin bir bedeli olmalıdır. Lütfen bu mezar taşı boyacılarını gördüğünüzde onlara engel olun. Yaptıkları işin çok kötü bir iş olduğunu onlara anlatın. Size kulak asmazlarsa onları şikayet edin. en yakınınızda cami imamı varsa ona, cami imamı ondan beterse ilçe müftülüğüne, onlar da geviş getirircesine duyarsız kalıyorlarsa ilçe belediyesine. Orada da iyi ya işte hemşerim, adam gönüllü olarak mezar taşlarını boyayıp güzelleştiriyor. Allah razı olsun, niye şikayet ediyorsun ki diyen dangalaklarla karşılaşırsanız, o zaman da savcılığa şikayette bulun. Vallahi çok ciddiyim. Kendi medeniyetimizi kendi ellerimizle katletmeyelim yahu. Bu kafayla değil Osmanlı medeniyetini ihya etmeyi, eski mahalle kültürünü bile yeniden tesis edemeyiz. Bir de yeni nesil cami mimarlarımız var ki Allah ıslah etsin. Küçük bir mahalle mescidine ya da küçük bir semt camisine gökdelen gibi minareler dikmeyi marifet zannediyorlar. Oysa cami mimarisinin bir oranı vardır. Minarelerin yüksekliğinin caminin büyüklüğüyle, kubbesinin yüksekliğiyle mütenasip olması gerekir. Koskoca Mimar Sinan küçük camilere upuzun minareler yapmayı bilmiyor muydu? Beceremez miydi de yapmadı. Bunun çok çirkin bir mimari olacağını biliyordu da onun için böyle bir garabete teşebbüs etmedi. İstanbul'un pek çok semtinde de Anadolu şehirlerine dair fotoğraflarda da görüyorum. Bakıyorsunuz mütevazı bir cami ama minareleri gökdelen gibi. Kubbe yüksekliğiyle uyumsuz, çirkin. Uzaktan baktığınızda camiyi göremiyorsunuz ama minareler maşallah plazalar gibi yükselmiş. Biliniz ki bu minareler yaptığınız camilere bir heybet kazandırmıyor. Onları daha ihtişamlı göstermiyor. Tam tersine birer mimari ucubeye dönüştürüyor. Cami yaptırma ve yaşatma derneklerimiz de adeta birbiriyle rekabet edercesine upuzun minareler yaptırmayı bir marifet zannedip, böylesi mimari projelere rağbet ve iltifat edince ucube camiler çoğaldıkça çoğalıyor. İnsaf edin yahu! Neden Mimar Sinan'ın ya da sıradan bir Osmanlı cami mimarının tenezzül etmediği işleri yapıyorsunuz? Bu ve buna benzer çirkinliklerden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da rahatsız olduğunu, bu sebeple de cami mimarisi sempozyumları düzenlediğini daha önce bir başka programımızda anlatmış, Başkan Mehmet Görmez'in bu sempozyumların ilkinin açılış konuşmasını da kendi sesinden yayınlamıştık. Hadi olur olmaz her mezar taşını yeşile boyama heveslisi adamlar cahil. Siz mimarsınız. Size cahil demeye dilimiz varmıyor ama ne diyeceğimizi de bilemiyoruz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda küçük şehir bölümümüz yer alıyor. Bakalım Ahmet Taha Öztürk bu hafta bize neler söyleyecek?
Bu hafta sizlere Osmanlı döneminin meşhur Eyüp oyuncaklarından bahsedeceğim. O yıllarda okula yeni başlayacak ve sünnet olacak çocuklar önce Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine götürülür, hem de Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhuna Fatiha okunur, hem de çocuklar için dualar edilirmiş. Bu sebeple bu semt çocukların çokça ziyaret ettikleri bir semt olunca oyuncakçılar da burada toplanmışlar. Tenekeden, ahşaptan, çömlekten ve deriden yaptıkları birbirinden renkli oyuncaklar çocukların çok ilgisini çeker. Eyüp Sultan'a gitmek çok özel bir ziyarete dönüşürmüş. Oyuncakçılar oyuncaklarını oradaki atölyelerde üretirler, torna tezgahlarının sesi duyulurmuş. Eyüp oyuncakları o dönemde o kadar meşhurmuş ki Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde onlardan bahsetmiş. Sonra zamanla bu oyuncakçı dükkanları birer birer kapanmış. Günümüzde Eyüp Belediyesi o geleneği yaşatmak için Eyüp Oyuncakları Atölyesi kurmuş. Bir gün orayı ziyaret ettiğimde gördüklerimi ve orada yaşadıklarımı size de anlatacağım. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.